Ayrım 38.
Anayasanın yeni hükmü gereğince Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal kendi yetkisini kullanarak İsmet Paşa'yı Cumhuriyet döneminin ilk başkanlığına atadı. İsmet Paşa'nın hemen hazırladığı bakanlar kurulu listesini Atatürk hemen meclis başkanlığına sundu ve Cumhuriyet'in ilk hükümeti meclis çoğunluğunun kabulüyle göreve aynı gün başladı. Böylece bir hükümet bunalımıyla gündeme gelen devletin biçimi ve rejim sorunu, anayasa değişiklikleriyle cumhuriyet getirilerek alışılırken, dolaylı olarak yeni çözümle hükümet bunalımı da gideriliyordu. Artık siyasal sistem yavaş yavaş parlamenter sisteme doğru gelişiyordu. Cumhuriyetin ilanıyla atılan adımı daha sonraki dönemlerde yenileri izleyecek ve parlamenter demokrasiye doğru gidiş hızlanacaktır. Cumhuriyetin ilanıyla Kurtuluş Savaşı dönemi sona eriyor, yeni devletle beraber Türklerin tarihinde yepyeni sayfalar açılıyordu. Cumhuriyet ilan edildiği sıralar, halkın çoğunluğu bunun ne olduğunu bilmiyorlardı. Ülkenin dört bir yanında atılan top sesleriyle heyecanlanan halk, Cumhuriyetin ne olduğunu öğrenince, tıpkı Kurtuluş Savaşı sonrasında olduğu gibi şenliklerle yeni devlet rejimini kutlamışlardır. Cumhuriyetin ilanı Türkiye'de hiç kimsenin beklemediği bir anda gerçekleştirilmiştir. Yeni devlet Lozan Konferansı'yla bütün dünyaya kabul ettirildikten, barış kesin olarak sağlandıktan ve iç sorunlar belirli bir düzeyde çözüme bağlandıktan sonra Cumhuriyetin ilanıyla rejimin adı açıkça konuyordu. Dipnot 35. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Cumhuriyetin İlanı ve Atatürk, Milliyet, 29 Ekim 1974, sayfa 2. Yapılan değişikliklerle ilgili anayasa maddeleri şu durumu alıyordu. Madde 1. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. İdare usulü, halkın kaderini kendi eliyle yönetmesi temeline dayanır. Türkiye Devleti'nin şekli cumhuriyettir. Madde 2. Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir. Resmi dil Türkçedir. Madde 3. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir. Meclis hükümetin bölündüğü idare şubelerini bakanlar aracılığıyla yönetir. Madde 10. Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Başkanlık görevi yeni cumhurbaşkanının seçimine kadar sürer. Yeniden seçilmek caizdir. Madde 11. Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bu niteliğiyle gerekli gördükçe meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık eder. Madde 12. Başbakan, cumhurbaşkanınca ve meclis üyeleri arasından seçilir. Öteki bakanlar, başbakanca yine meclis üyeleri arasından seçildikten sonra tümü cumhurbaşkanınca meclisin onayına sunulur. Meclis toplantı halinde değilse onaylama işi meclisin toplanmasına ertelenir. Bu anayasa değişikliğinin birinci maddesi anayasanın birinci maddesinin yerine geçmiştir. Buna göre hükümler ilgili bulundukları bölümlerde yer alarak anayasa madde numaralarının değişmesine yol açmışlardır. Değişiklik önergesinin kabulüyle anayasanın tüm maddelerinin numaraları da değişmiştir. Cumhuriyetin ilanı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince daha önce ilan edilmiş olan seferberlik tüm ülkelerde kaldırıldı. Savaş nedeniyle Sivas'ta kurulmuş olan Yargıtay Eskişehir'e nakledildi. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olduktan sonra parti başbakanlığının Başbakan İsmet Paşa'ya bıraktı. O güne kadar işlenen tüm suçlar için genel af çıkarıldı. Yasama işleri giderek hızlandırıldı ve kısa zamanda birçok yasa çıkarıldı. İlan işi tamamlandıktan sonra sıra yeni devletin düzenlenmesine, din ve askerlik işlerinin politikadan ayrılmasına, cumhuriyet ilkelerini sağlam temellere dayatacak olan yeni bir anayasanın hazırlanmasına, Müslümanlığın en büyük devrimi sayılacak olan halifeliğin kaldırılmasına ve de çağdaş bir toplum yaratma yolunda uygulamaya konulacak köklü devrimlerin yapılmasına gelmişti. Ulusal savaşta zaferi sağlayan, Cumhuriyet'in kurulmasında başarıya ulaşan Mustafa Kemal'in politikası gerçekçi zamanlamasıyla bütün bunları sırayla ele alarak uygulama alanına getirdi. Cumhuriyet'in ilanı ile iş bitmiyor, aksine yeniden başlıyordu. Batılılar, Mustafa Kemal'in güçlü bir önder olduğunu ne var ki Türkiye Cumhuriyeti'nin göstermelik bir dekor olarak ortaya çıkabileceğini düşünüyorlardı. Dipnot 36, Arnold Toynbee, 185 sayfa. Bu durumu gerçekçi değerlendirebilmek için ülkeler arasındaki koşullar ve tarih açısından farklılıklar üzerinde durmak gerekir. Batı ülkelerinde cumhuriyet biçimleri toplumların gelişmesiyle, bir düzeye ulaşmalarıyla ve belirli birikimlere sahip olmalarıyla ortaya çıkmışlardır. Doğu'da yeni bir devlet olarak beliren Türkiye Cumhuriyeti'nin değişik bir yapıda olması, içinde bulunduğu koşullar açısından doğal karşılanmalıdır. Halk siyasal alanda eğitimsiz olduğundan ve belirli bir siyasal bilinç düzeyinden uzak bulunduğundan, Türkiye'de cumhuriyetçilik akımı bir halk akımı olarak değil, aydın bir kadro eylemi biçiminde gündeme gelmiştir. Cumhuriyetçilik doğuya aydınların eliyle batıdan götürülüyordu. Aydınlar ve asker devrimcilerin girişimiyle Türkiye cumhuriyet rejimine kavuşuyordu. Başarıya ulaşan grup bunun gücüyle cumhuriyeti kurmuştur. Eğitimsiz kitlelerin geleneksel tutucu güçlerin direnmelerine karşı ne yaptığını bilen kadro hedefine ulaşabilmiştir. Toplum düzeyinin üzerinde olan böylesine bir girişimci incelerken, toplumsal boyutlardan daha çok yönetici kadronun siyasal yönlerine ağırlık vermek gerekiyor. Önder kadro bu durumun bilincinde olduğu için yaptıklarını, cumhuriyeti ve onu izleyen devrimleri halka mal etmek istemiş, kitle eğitimine ve bilinçlenmesine önem vermiştir. Ülke Osmanlı kaftanını çıkarıp cumhuriyet paltosu giyerken büyük bir değişim içine girmiştir. Kemalist kadro değişim sürecini evrime bırakmamış, devrimlerle tamamlamaya çalışmıştır. Kurtuluş Savaşı'nı devrimlerle sürdürülen çağdaşlaşma savaşı izlemiştir. Hilafetin kaldırılması. Cumhuriyet düzeninin yerleştirilmesinde son bir sorun kalmıştı. Mustafa Kemal'in devrimci atılımlarından hilafetin kaldırılması ve dolayısıyla dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla Batı dünyasının çok az ilgisini çekti. Bu tutum doğuda, Asya ve Afrika'da yayılmış sayısız Müslüman ülkeler arasında çok geniş yankılar uyandırmıştır. Devleti dinin baskısından kurtarmak üzere başlatılan girişimler saltanattan sonra hilafetin de kaldırılmasına yol açmıştı. Özgürlük ve bağımsızlık savaşını kazanan yeni Türk devleti kendi yararına olarak hilafeti kaldırmak zorundaydı. Osmanlı padişahlarının yüzyıllarca bu sıfatı kullanarak Müslüman dünyasında kurdukları yönetim göz önüne alınırsa bu devrimin önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Yavuz Sultan Selim'den bu yana sürüp gelen halifelik Osmanlıları tüm İslam dünyasının koruyucusu ve önderi durumuna getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu bu açıdan uluslararası bir yapıya sahip bulunuyordu. Halifelik de padişahlığın aynı kişide birleşmesi giderek yüzyıllar boyunca din ve devlet işleri beraberliği gibi bir gelenek yaratmıştı. Din adına padişah tüm Müslümanları yönetiyor ve yönlendiriyordu. Bu nedenle imparatorluk süresince devlet yapısında dinsel kaynakta otorite asıl oluyordu. Tüm devlet işleri kaynağı dinde bulunan güç ve ilkelere dayanılarak yerine getiriliyordu. Halk egemenliğine dayanan yeni bir devlet kurmak üzere yola çıkan cumhuriyetçi akım, kendi düzenini yerleştirebilmek için halifelik engelini ortadan kaldırmalı, din ve devlet işlerini birbirinden ayırmalı, din ve vicdan özgürlüğünü tanıyarak devlet yönetimini dünyasallaştırmalıydı. Hilafetin sözlük anlamı herhangi bir işte birinin yerine geçmek, ona vekalet etmek, ona halef olmaktır. Hilafetten gelen halife sözcüğünün sözlük anlamı da herhangi bir işte birinin yerine geçen, ona vekalet eden, ona halef olan kimsedir. İslam terminolojisinde ise hilafet İslam devletinin kurucusu ve ilk devlet başkanı olan Hazreti Muhammed'den sonraki devlet başkanlarının halkın oyuyla seçilip iş başına getirilmeleri ve bunların devlet yönetiminde Hazreti Muhammed'in yerine geçmeleri, ona halef olmaları demektir. Halife de halkın oyuyla seçilip iş başına getirilen devlet başkanı demektir. Dipnot 38. Mehmet Emin Bozarslan, Hilafet ve Ümmetçilik Sorunu, Ant Yayınları İstanbul 1969, sayfa 26. İlk kez Hazreti Ebubekir için kullanılan halifeliğin iki temel ilkesi vardır. Devlet başkanı olan halife halkın oyuyla seçilir ve babadan oğula kesinlikle geçmez. İslamiyet'in tüm dikta yönetimlerine karşılığını bu ilkelerle anlamak olanaklıdır. Din açısından hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınamaz. Egemenlik tüm halkındır ve halk kendi eliyle seçtiği halife eliyle egemenliğini kullanır. Halk ayrıca kendi seçtiği halifeyi denetlemek hakkına da sahiptir. Halifelik aslında demokratik bir yönetim biçimidir. Dört halife dönemi hem demokrasi hem de cumhuriyet yönetimleri açısından insanlık tarihinde gösterilen başlıca örneklerden birisidir. Daha sonraları Emeviler ve Abbasilerle halifelik bu demokratik ve cumhuriyetçi yapıdan uzaklaştı. İslam dininin genel ilkelerine aykırı olarak babadan oğula geçti ve bir zümrenin ayrıcalığı olarak sürdü. Abbasilerin çöküşünden sonra Mısır krallığına geçen hilafet daha sonra Osmanlıların Mısır'ı almasıyla Osmanoğullarına geçti ve İslam dini kurallarına aykırı olarak babadan oğula geçen bir ayrıcalık biçiminde cumhuriyet dönemine kadar sürdü. Kişi egemenliğinden halk egemenliğine geçerken bu ayrıcalığa da bir son vermek gerekiyordu. Osmanlı Devleti de kendinden öncekiler gibi tümüyle halktan koptu. Yönetim tümüyle bir sülale adına tahta oturan kişinin elindeydi. Halk daha çok yönetilen sürü gibi görülüyordu. Halkın uyanmaması için eğitim son derece kısıtlı bir çevreye dönüktü. Yalnızca padişahın çevresi eğitimden yararlanabilirdi. Her şeyin halkın dışında geliştiği imparatorlukta gene padişah halifelik yapardı. İslam dininin halkça özne ve geleneğine aykırı olan bu durum yüzyıllar boyunca sürdürüldü. Din adamları padişahın emir ve isteğine göre fetva çıkarırlar, kişisel yönetime dinsel gerekçe yaratırlardı. Din adamları gerçekçi bir dinsel tutum içine girselerdi, öncelikle padişahlığın keyfi yönetimine karşı çıkarlar, İslam'ın özüne uygun demokratik cumhuriyet düzeninin kurulmasını isterlerdi. Dört halife dönemindeki gerçek İslam uygulamasını göremeyen din adamları da halifeliğin dine aykırı gelişmesine, düzeni olan çıkar bağları nedeniyle karşı çıkmadılar, aksine çanak tuttular. Padişahın düzenine katkıda bulunan yakın çevresi içinde her zaman din adamları başta gelmişler. Giderek fetvacılığa kayarak İslam'ın gerçek ilkelerinden uzaklaşmışlardır. İmparatorluğun çöküşünde bu yozlaşmış tutumun büyük payı vardır. Kendinden öncekiler gibi son padişah da halifelik savındaydı. Gerçekte olmayan bir durum gösteriş ve güç kaynağı olarak kullanılıyordu. Tahtını ve tacını kurtarmak için işgalci yabancı devletlerle anlaşmaktan çekinmeyen son padişah, halktan ne kadar uzak ve kendi çıkarı ardında olduğunu gösterdi. Yurdu emperyalistlerden kurtarmak için halkla beraber savaşanlara da karşı çıktı. Din adamlarından fetva alarak onları asilikle suçlayıp kendi satılmışlarını saklamak istedi. Dipnot 39. Bilal Şimşir, Halifesiz 50 Yıl, Cumhuriyet Gazetesi 18-3-1974, 6-4-1974. Böylece saltanatla beraber hilafeti de Müslüman halkın gözünden düşürdü. Cumhuriyetin kurulması için saltanatın kaldırılması nasıl zorunluyduysa, hilafet de aynı duruma gelmişti. Ne var ki yanlış anlamalara meydan vermemek için hilafeti saltanattan ayırıp önce saltanatı kaldırmak daha gerçekçi bir tutum oluyordu. Köhnemiş Osmanlı düzeniyle beraber ikisi de tarihe geçecekti. Ülkenin koşulları Müslüman halkın duyarlılığı göze alınınca hilafetin kaldırılması için saltanattan sonra bir süre daha beklemek gerekiyordu. Hatta cumhuriyetin ilanı bile olayların gelişimine göre önce öne alınırdı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra onun yanında hiçbir dinsel gücü bulunmayan makamda Osmanlı ailesinden birisinin oturması mantıksızdı. Bir bakıma yeni devletin geleceği açısından zararlıydı. Nitekim saltanatın kaldırılarak cumhuriyetin ilan edilmesinden şaşkına dönen tutucu çevrelerin tek dayanak noktası halifelik oluyordu. Cumhuriyetin karşısında olanlar yavaş yavaş halifenin çevresinde toplanıyorlardı. İngilizlerin çabası bile Hindistan Müslümanları halifeye bağlılıklarını bildirince yeni halife güç gösterileri başlattı. Başlangıçta kuşkulu ve çekingen davranan halife saltanatçıların ve gerici basının kışkırtmalarıyla kendine güvenmeye ve daha sert davranmaya başladı. İstanbul'daki ulusla hükümet temsilcisinin bile halifeye yanaşması halifenin yeniden padişah olarak tahta oturtulma planlarını açığa çıkardı. Meclis içindeki tutucu milletvekilleri de halifeye siyasal etkinlik kazandırabilmek için uğraşmaya başladılar. Halifeliği meclisin ve devletin başı, meclisi ise halifenin danışma organı olarak göstermeye başladılar. Türk devletinin bir İslam devleti olduğunu öne sürerek başında da halifenin bulunması gerektiğini savunuyorlardı. Abdülmecit'in halife seçilmesini Atatürk bazı koşullara bağlı olarak kabul etmişti. Bunlar arasında yeni halifenin son padişahı eleştirmesi ve yalnızca Müslümanların halifesi unvanını kullanması da vardı. Abdülmecit daha ilk günlerden bu sınırları geçmeye ve saltanatı sürdürmek amacını belirten bazı girişimlerde bulunmaya başladı. Toplumdaki çeşitli dalgalanmalar ve akımlar da halifeye umut verecek durumdaydı. Cumhuriyete karşı saltanatçı ve teokratik yönetim yanlıları halifeye sık sık giderek onun hukukunun korunması gerektiği konusunun üzerinde durdular. Özellikle Cumhuriyet'in ilanı bu çevrelerde panik havası yarattı. Çünkü Cumhuriyet'in ilanıyla beraber meclisin dışında kaynağını ulustan alan bir yönetim merkezi kurulmuş oluyordu. Bu durumda halifenin bir gün devletin başına geçmesi bir umut da yitiriliyordu.